Ayrım 8.
Çünkü Prusyalılar Wisborg'a yaklaşıyorlardı ve kente girip çıkmak pek zorlaşmıştı. Bir an önce bizim kör imparatora kavuşmaya öyle can atıyordum ki Monsieur de Tivis'i yatağından kaldırmaktan çekinmesem hemen o gece elçiliğe giderdim. Droşken'de. Ertesi gün sabah sabah Mavi Salkım Oteli'nin sahibi beni o küçük kira arabalarından birine bindirdi. Kentte görmeye değer şeyleri gezginlere göstermek için otellerin avlularında hep böyle arabalar vardır. Bu arabalardan anıtlar ve caddeler bir gizli kılavuzunun sayfalarındaki resimler gibi görünür. Bu kez bana kenti göstermek değil, yalnızca Fransız işçiliğine gitmek söz konusuydu. Otel sahibi arabacıya iki kez "Franchise Ambassad" dedi. Maviler giymiş, başında pek büyük bir şapka, ufak tefek bir adam olan arabacı, arabasına Münih'te dendiği gibi Duraşkenine gösterilen bu yönden pek şaşırmışa benziyordu. Ama arabanın kibar mahallelere sırtını çevirip de fabrikalar, işçi evleri ve küçük bahçelerle dolu dış mahallelere saptığını, kapıları geçtiğini ve beni kentin dışına götürdüğünü görünce ben arabacıdan da çok şaşırdım. Kendisine ara sıra kaygıyla "Ambassad Francis" diye soruyordum. Herif de "Ya, ya" diye yanıt veriyordu ve arabada yoluna gidiyordu. Biraz bilgi almak istiyordum ama ne var ki bizim arabacı Fransızca bilmiyordu. Ben de o sıralarda Almanca olarak içinde ekmek, yatak, et gibi sözler bulunan ama elçi gibi sözcüklerin asla geçmediği pek sıradan 2-3 tümce biliyordum. Hem sonra bu tümceleri de yalnızca şarkıyla söylemesini becerebiliyordum. Nedeni de şu, birkaç yıl önce hemen hemen benim gibi kaçık bir arkadaşla Alzas, İsviçre ve Baden-Dükalığında sırtta çanta bir solukta bir düzine fersah arşınlayarak ancak kapılarını görmek istediğimiz kentlerin yanından geçerek nereye çıkacağını hiç bilmediğimiz sapa yollara dalarak tam bir çerçe gezisi yapmıştık. Bu yüzden çoğu kez geceyi tarla içinde ya da bir ambarın açık damı altında geçirdiğimiz oluyordu. Ama gezintimizi asıl çatallaştıran şey ne benim ne de arkadaşımın bir sözcük bile Almanca bilmeyişimizdi. Baleden geçerken satın aldığımız küçük bir cep sözlüğünün yardımıyla "Bira içmek istiyoruz, peynir yemek istiyoruz" gibi pek kolay, pek safça cümleler kurmayı başarmıştık. Size pek karışık gelmez ama biz o imansız tümceleri bir türlü aklımızda tutamıyorduk. Oyuncuların dediği gibi gerektiğinde dudaklarımızın ucuna gelivermiyordu. Biz de tuttuk, bunları besteledik. Beste sözlere öyle uygun düşmüştü ki artık sözcükler notaların peşi sıra aklımıza geliyordu. Birini anımsadık mı öbürü de kendiliğinden geliveriyordu. Geceleyin Gastus'un büyük salonuna girip çantalarımızı çıkarır çıkarmaz gür bir sesle "Wir wollen trinken Bier, wir wollen ya, wir wollen ya, wir wollen trinken Bier" diye şarkıya başladığımızda Baleli otelcilerin suratlarını görmeliydiniz. O zamandan beri Almancamı pek ilerlettim. Öğrenmek için öyle çok fırsat çıktı ki sözcük bilgim bir sürü deyim ve tümce ile zenginleşti. Yalnızca bunları düpetiz söylüyorum, artık şarkıya koymuyorum. Hayır, hayır, şarkıya koymaya da hiç hevesim yok. Ama gelelim bizim Droşkin'e. İki yanında ağaçlar ve beyaz evler bulunan bir caddeden tıngır mıngır gidiyorduk. Birdenbire araba durdu ve arabacı akasyalar içine gömülmüş küçük bir evi göstererek "Nah" dedi. Doğrusu ev bana bir elçilik için pek sessiz, pek sapa geldi. Kapının yanında duvarın bir köşesinde üst üste konmuş 3 pirinç düğme parıldıyordu. Rastgele birini çektim. Kapı açıldı. Ben de güzel ve rahat bir antreye girdim. Her yanda çiçekler, halılar vardı. Çıngırak sesine koşmuş yarım düzine kadar Bavyeralı hizmetçi kız, Ren ötesindeki bütün kadınlarda görülen o pek hantal, kanatsız kuş edasıyla merdivene sıralanmıştı. "Ambassad Francis" diye sordum. Sorumu bana iki kez yinelettiler ve hep birden gülmeye, merdivenin trabzanını sarsa sarsa gülmeye başladılar. Tepem attı. Hemen bizim arabacıya gittim ve elimi kolumu sallaya sallaya adreste yanıldığını, elçiliğin orası olmadığını anlatmaya çalıştım. Herif hiç oralı olmadan "ya, ya" dedi, yeniden Münih'e yollandık. Sanırım bizim o zamanki elçimiz pek sık konut değiştiriyor olmalıydı. Ya da arabacı Droşkine'nin geleneğini bozmamak için ne olursa olsun bana kenti ve çevresini göstermeyi aklına koymuştu. Kısacası sabahtan öğleye dek bütün zamanımız bu ele avuca sığmaz elçiliğin peşinde Münih kazan Bizkepçe sağa sola koşmakla geçti. 2-3 denemeden sonra artık arabadan bile inmez oldum. Arabacı gidiyor geliyor, kimi sokaklarda duruyor, ötekine berikine soruşturur gibi yapıyordu. Ben de ne yaparsa yapsın diye hiç aldırmıyor, yalnızca çevreme bakınmakla yetiniyordum. Büyük caddeleri, bir sıraya dizilmiş sarayları, adımların çın çın öttüğü o pek geniş sokakları, beyaz yontuları içinde tam anlamıyla ölmüş Bavyera büyüklerinin o açık hava müzesiyle şu mini ne can sıkıcı ne soğuk bir kent. Ne de çok sütun, kemer, duvar resmi, dikili taş, Yunan tapınağı, anıtsal kapı, yapı cephelerinde yaldızlı harflerle beyitler var. Bütün bunlar kurumlu olmaya çalışıyor. Ancak insan bütün caddelerin sonunda altından yalnızca ufkun geçtiği utku takları, mavilikler üzerine açılmış büyük kapılar göre göre bu görünüşte kurumun boşluğunu ve yapmacıklığını duyumsuyor. Musset'in Fantasio'sundaki o iyileşmez iç sıkıntısını ve Mantova prensinin o gösterişli ve anlamsız perukasını dolaştırdığı Almanya ile İtalya karışığı o düşlemsel kentleri ben kafamda tıpkı böyle canlandırırım. Bu Droşkin sefası 4-5 saat sürdü. Sonunda arabacı bana Münih'i göstermiş olmaktan pek gururlu, kırbacını şaklatarak arabasını utku kazanmış bir edayla mavi salkımın avlusuna soktu. Elçiliğe gelince sonunda orasını da buldum. Bizim otelden 2 sokak ötedeymiş ama hiçbir işime yaramadı. Kançılar bana Wisborg için pasaport vermek istemedi. Söylediğine göre bu sıralarda Bavyera'da halkın bize karşı tutumu iyi değilmiş. Bir Fransız güvenlikle ileri karakollara kadar sokulamazmış. Ben de Madame de Sibot'un bir kolayını bulup bana Japon trajetyasını göndereceğini umarak Münih'te kalmak zorunda kaldım. Maviler diyarı. Tuhaf şey, bu savaşta yardımlarına koşmadık diye bize öylesine içerleyen şu babacan Bavyeralılarda Prusyalılara karşı küçücük bir düşmanlık bile yok. Ne uğradıkları bozgunlardan utanıyorlar ne de yenene kin besliyorlar. Mavi salkımın sahibi Kissing'in çarpışmasının ertesi günü bana gurur duyarmış gibi "Onlar dünyanın en iyi askeri" diyordu. Münih'te herkesin duygusu da buydu. Kahvelerde Berlin gazeteleri kapışılıyordu. Halk, Claude de Daras'ın şakalarına, Krupp fabrikasının 50 bin kilo ağırlığındaki ünlü şahmedaranı gibi ağır, kaba nüktelerine katıla katıla gülüyorlardı. Prusyalıların pek yakında kente gireceğinden hiç kimsenin kuşkusu yoktu. Herkes onları ağırlamaya hazırlanıyordu. Biraneler bol bol domuz sucuğu ve könel bulup buluşturuyorlardı. Kent soylu evlilerinde subaylara odalar ayrılıyordu. Yalnızca müzelerde biraz kaygı vardı. Bir gün resim müzesine girince duvarları bomboş, bekçileri de tabloları güneye doğru yola çıkarılmaya hazır büyük sandıklara yerleştirmekle uğraşır buldum. Kişilerin mallarına karşı pek saygılı davranan yenenlerin devlet koleksiyonlarına aynı saygıyı göstermemesinden korkuluyordu. Nitekim kentin bütün müzelerinden yalnızca Möste de Sibolt'un müzesi açık kalmıştı. Prusya Kartalı nişanını taşıyan bir Hollanda subayı sıfatıyla albay, kendisi oradayken kimsenin koleksiyonuna dokunmayı göze alamayacağını düşünüyordu. Prusyalılar gele dursun, o gösterişli giysisiyle Palais Royal'ı andıran ama bizimkinden daha yeşil ve daha iç karartıcı, üstüne resimler yapılmış duvarlarla çevrili saray bahçesinin bir köşesinde kralın kendisine verdiği 3 uzun salonda dolaşıp duruyordu. Bu büyük ve kapanık sarayda serilen, üzerlerine etiket yapıştırılan bütün o değerli ve az değerli armağanlar asıl yerlerinden alınmış, uzaklardan gelmiş şeylerin o kara duygulu yığını müzeyi oluşturuyordu. Yaşlı Sibolt'un kendisi de müzesinin bir parçası gibiydi. Her gün onu görmeye gidiyordum. İkimiz birlikte levhalarla süslü o Japon yazmalarını, kimileri yere yatırmadan açılamayacak denli büyük, kimileri de yalnızca büyüteçle okunabilecek denli küçük, tırnak boyunda olan o yaldızlı, ince, değerli bilim kitaplarını, tarih kitaplarını saatlerce karıştırıyorduk. Monsieur de Sibold bana 82 ciltlik Japon ansiklopedisini gösteriyor ya da Japon İmparatorluğu'nun yardımıyla yayımlanan ve içinde İmparatorluğun en ünlü 100 şairinin yaşamları, portreleri ve seçme parçaları bulunan Hyak Nin'den o olağanüstü yapıttan duygusal bir şiir çeviriyordu. Sonra silah koleksiyonunu, geniş çenekli altın miğferleri, zırhları, çelik halkalardan yapılma gömlekleri, tempo şövalyelerini anımsatan ve insanın kendi karnını pek güzel değiştiği o iki elle kullanılır kocaman kılıçları yerli yerine koyuyorduk. O bana yaldızlı deniz kabukları üzerine resmedilmiş aşk ilkelerini açıklıyor, Yeo'daki evinin maketini, pencerelerinin İpek Store'undan bahçenin o yörede yetişen minik bitkilerle süslü o Lilliput bahçesinin çakıl taşlarına varıncaya dek her şeyi tamam, lakeden yapılmış bir minyatür göstererek beni Japon evlerinin içine sokuyordu. Beni çok ilgilendiren şeylerden biri de Japonların tapınım eşyası, boyalı tahtadan küçük tanrıları, rahiplerin sırmalı önlükleri, kutsal vazolar ve her dindarın evinde bir köşede bulundurduğu o kukla tiyatrosuna benzeyen taşınabilir tapınaklardı. Kırmızı renkli küçücük tanrı yontuları dipte sıralanmıştı. Önünde de düğümlü ince bir ip sarkıyordu. Japon tapınmasına başlamadan önce eğilir, mihrabın eteğinde parıldayan bir zile bu iple vurur, böylece tanrılarının dikkatini çekermiş. Ben de bu sihirli zilleri çaldırmaktan ve düşlemimin bu ses dalgasında doğan güneşiyle o kocaman kılıçların çeliğinden tutun da o küçük kitapların sayfa kıyılarına varıncaya dek her şeyi yaldızlamışa benzeyen doğunun Asya içlerine doğru yuvarlanmasından çocukça bir mutluluk duyuyordum. Oradan gözlerimi bütün bir lakelerden, yeşim taşlarından, haritaların göz alıcı renklerinden kalma yansımalar sinerek çıktığımda özellikle albayın bana masum, soylu, özgün ve pek derin bir şiirselliği olan o Japon şiirlerinden birini okuduğu günlerde Münih sokakları bende alışılmadık bir etki yapıyordu. Japonya ve Baviera hemen hemen aynı zamanda tanıdığım, birini öbürünün arkasından gördüğüm, her ikisi de benim için yeni bu iki ülke kafamda birbirine karışıyor, birbirinin içine giriyor ve bir tür belirsiz bir diyar, bir maviler diyarı oluyordu. Japon fincanlarının üzerindeki bulut çizgisi ve su taslağında gördüğüm o gezilerin mavi çizgisini duvarlardaki mavi resimlerde buluyordum. Hele alanlarda eğitim yapan Japon miğferleri giymiş mavi askerler unutma beni maviliğinde o dingin ve geniş gökyüzü beni mavi salkım oteline götüren o mavi arabacı. Stamberg Gölü'ndeki gezinti. Anılarımın arasında parıldayan o kıvılcımlı gölde mavi diyarın gölüydü. Daha Stamberg adını yazı vermekle Münih çevresindeki o tek parça gökyüzüyle dolu kıyı kıyı giden çatananın dumanıyla iyicil ve canlı bir niteliğe bürünen büyük su yüzeyi gözlerimin önüne geldi. Çevresinde villaların aklıyla açılmış gibi yer yer aralıklı geniş ve koyu bir orman. Yukarılarda sıkışık damlı köyler, bayırların üzerine konmuş ev yuvaları, daha yukarıda da uzak, içinde dalgalandıkları havanın renginde Tirol dağları. Bu biraz klasik ama pek cana yakın tablonun bir köşesinde yaşlı, uzun tozlukları ve gümüş düğmeli kırmızı yeleğiyle beni bütün bir pazar günü gezdiren ve kayığında bir Fransız bulunmasından pek övünüyormuş gibi görünen yaşlı kayıkçı. Kayıkçı böyle bir onura ilk kez ulaşmıyordu. Gençliğinde bir subayı Stamberg'den geçirdiğini pek iyi anımsıyordu. Aradan 60 yıl geçmişti. Ama adamcağızın bundan öyle saygıyla söz ettiğine bakarak o 1806 Fransızının o dar pantolonlu, yumuşak çizmeli, başında kocaman şapkası ve yenenlere özgü küstahlığıyla 1. İmparatorluğun herhangi bir güzel Oswald'ının kendisinde uyandırmış olduğu izlenimi duyumsadım. Eğer o Stamberg'deki kayıkçı hala yaşıyorsa, Fransızlara yine eskisi gibi hayran olduğundan kuşku duyarım. İşte Münih kent soyluları bu güzel gölün üzerinde ve çevresindeki halka açık malikane parklarında pazar keyfi yaparlar. Savaş bu geleneklerini hiç değiştirmemişti. Ben geçerken kıyıdaki 40 konuk evleri tıklım tıklım dolu bulunuyordu. Çepeçevre yere oturmuş şişman kadınların eteklikleri çimenler üzerinde kabarıyordu. Gölün mavilikleri üzerinde birbirine giren dalların arasından pipo dumanıyla çevrili greşen ve öğrenci kümeleri geçiyordu. Biraz daha uzakta Maximilian Parkı'nın açıklık bir yerinde bir köy düğünü vardı. Göz alıcı giysiler giymiş bu gürültücü alay tahta ayaklar üzerine konmuş, uzun sofralarda yiyip içerken yeşil giysili bir kır bekçisi elde tüfek nişan alma durumunda Prusyalıların o denli başarıyla kullandıkları o olağanüstü iğneli tüfekle gösteriş yapıyordu. Doğrusu bizden birkaç fersah ötede çarpışmalar olduğunu anımsayabilmem için böyle bir şey gerekliydi. Ama iyi çarpışmalar oluyordu. Buna inanmak gerekiyor. Çünkü o akşam Münih'e dönerken bir kilise köşesi gibi korunaklı ve benliğinden vazgeçmiş küçük bir alanda Marian Salue'nin çevresinde çepeçevre yanan mumlarla yakarıları uzun bir hıçkırıkla sarsılan diz çökmüş kadınlar gördüm. Baviera. Birkaç yıldan beri bütün o aşırı Fransız ulusçuluğu, yurtseverlik ahmaklıklarımız, böbürlenmelerimiz, çalımlarımız konusunda yazılanlara karşın Avrupa'da Baviera ulusu denli caka satan kendisini beğenmiş bir ulus bulunduğunu sanmıyorum. Almanya tarihinden kopma 10 yapraklık küçük tarihi Münih sokaklarında dev gibi oransız, yılbaşlarında çocuklara armağan edilen o yazısı az ama resmi bol kitaplar gibi baştan başa tablo ve yontu olarak serilmiş yatıyordu. Bizim Paris'te bir tek Utku takımımız vardır. Oysa burada 10 tane var. Utkular kapısı, mareşaller takı ve Bavyeralı savaşçıların yiğitliğine şükran olsun diye dikilmiş bilmem kaç tane dikili taş. Bu ülkede büyük adam olmak ne iyi şey. İnsan adının her yerde taşa, bronza kazanacağından hiç olmazsa bir yontusunun alanlardan birine ya da herhangi bir frizin en üstüne ak mermerden utku simgeleri arasına konacağından emindir. Bu yontu, yüceltme, anıt deliliğini bu adamcağızlar öyle bir dereceye götürmüşler ki yol köşelerinde yarının adı bilinmeyen ünlüleri için hazırlanmış boş yontu atlıkları bile var. Şu anda bütün bu boş atlıklar doldurulmuş olmalı. 1870 savaşı kendilerini öyle çok yiğit, öyle çok şanlı sayfalar sağladı ki. Örneğin düşünüyorum da şu ünlü General von der Tenne, eski çağdaki gibi soyunmuş, bir yanında Basel köyünü ateşe veren Bavyeralı savaşçıları, öbür yanında Wörth Hastanesi'nde Fransız yaralılarını öldüren Bavyeralı savaşçıları gösteren alçak kabartmalarla süslü güzel bir atlığın üstünde yemyeşil bir bahçenin ortasında gözümün önüne getiriyorum. Bu ne görkemli bir anıt olurdu. Bavyeralılar büyük adamlarını böyle kente serpiştirmekle yetinmemiş olacaklar ki hepsini Münih kapılarında Utku Salonu dedikleri bir tapınağın içine de toplamışlar. Bir dörtgenin üç kenarı biçiminde öne doğru çıkık mermer sütunlu geniş bir galerinin altında duvar çıkıntıları üzerine elektörlerin, kralların, generallerin, yargıçların ve benzeri kataloğunu bekçide bulabilirsiniz. Büstleri dizilmiş. Biraz ötede dev gibi bir yontu 90 ayak boyunda bir Baviera yükseliyor. Halka açık bahçelerin yeşilliği içinde pek üzünçlü ve üstü açık büyük merdivenlerden birinin üstünde ayakta duruyor. Omuzlarında aslan postu, bir eliyle kılıcını, öbür eliyle de onur tacını kavramış duran bu ulu bronz yığını kendisini gördüğüm saatte, yani Ağustos ayında gölgelerin alabildiğine uzadığı bir akşam üstünde gösterişli devinimiyle bütün ovayı dolduruyordu. Çevresinde sütunlar boyunca ünlü adamların profilleri batan güneşe sırıtmaktaydı. Bütün bunlar nasıl da ıssız, nasıl da iç karartıcıydı. Ayak seslerimin Malta taşları üzerinde yankılar yaptığını duyunca Münih'e geldiğimden beri bir türlü kurtulamadığım o boşluk içinde büyüklük izlenimi bende yeniden uyandı. Bavyera'nın içinde döne döne çıkan, dökme deviren küçük bir merdiven vardı. Bana en yükseğe kadar çıkıp devin kafası içinde bir an oturmak hevesi geldi. Burası üstü kubbeli, yuvarlak ve küçük bir salondu. İçeriye yontunun gözleri olan iki pencereden aydınlık giriyordu. Alplerin mavi ufkuna doğru açılmış bu gözlere karşın içerisi pek sıcaktı. Güneş altında kızan bronz beni ağırlık veren bir devinimle sarıyordu. Ben de hemen aşağı inmek zorunda kaldım. Ama zarar yok. Benim için buncası bile ey şişkin ve çın çın öten kocaman Baviera seni tanımaya yetmişti. Yüreği olmayan göğsünü, kabarmış, kassız, o iri kan tucu karı kollarını görmüş ve içi boş kafanda bir bira düşkününün o ağır sarhoşluğunu ve uyuşukluğunu duyumsamıştım. Doğrusu bu anlamsız 1870 savaşına kendimizi kaptırırken diplomatlarımızın nasıl olup da sana güvendiklerine şaşıyorum. Ah, onlar da bir kezcik olsun Baviera'ya çıkmak güçlüğüne katlanmış olsalardı. 6. Kör İmparator. Münih'e geleli 8 gün olmuştu. Bizim Japon trajedyasından henüz haber alamamıştım. Artık umudumu kesmeye başlamıştım ki bir akşam her zaman birlikte yemek yediğimiz bir hanenin küçük bahçesinde Alba'ya neşeli bir yüzle sökün ettiğini gördüm. Bana çok şükür geldi dedi. Yarın sabah müzeye buyurun. Birlikte okuruz. Nasıl da güzel olduğunu görürsünüz. O akşam kendisinde pek bir canlılık vardı. Söz söylerken gözleri parlıyordu. Yüksek sesle trajedyadan parçalar okuyor ve koro havalarını söylemeye çabalıyordu. Yeğeni 2-3 kez kendisini susturmak zorunda kaldı. Uncle, uncle, bu davranışını, bu coşkunluğunu yalnızca duygusal bir kendisinden geçmeye yoruyordum. Gerçekten ezbere okuduğu parçaları pek güzel buluyor ve bir an önce başyapıtımı ele geçirmeye can atıyordum. Ertesi sabah saray bahçesine gelip de koleksiyonların bulunduğu salonu kapalı görünce şaşırdım kaldım. Albay müzesinde olmasın, bu öyle yadırganacak bir şeydi ki içimde tuhaf bir sıkıntı, hemen evine koştum. Oturduğu sokak, bahçeleri, basık evleriyle sessiz ve kısa bir dış mahalle sokağı bana her zamankinden daha canlı ve telaşlı göründü. Bir takım insanlar kapıların önünde küme olmuş konuşuyorlardı. Silkbolt'un oturduğu evin kapısı kapalı, pancurları ise açıktı. Kapıdan üzgün tavırla kimseler girip çıkıyordu. Orada evin boyuna göre çok büyük gelen ve sokağa kadar taşan büyük bir yıkım olduğu duyumsanıyordu. İçeri girerken hıçkırıklar işittim. Bu hıçkırıklar dar bir koridorun sonunda içi hınca hınç dolu ve bir derslik gibi aydınlık büyük bir odadan geliyordu. Odada beyaz tahtadan uzun bir masa, kitaplar, yazmalar, koleksiyonlar için camlı dolaplar, üstü diva kaplı açık albümler vardı. Duvarlarda Japon silahları, gravürler, haritalar asılıydı. Bu gezi ve inceleme dağınıklığı içinde albay uzun ve düz sakalı göğsüne düşmüş, yatağında yatıyor ve zavallı Uncle'cık de bir köşede diz çökmüş ağlıyordu. Monsieur de Sibold geceleyin ansızın ölüvermişti. Ailenin yasını bir yazın düşü uğrunda bozmamak için hemen o akşam Münih'ten ayrıldım ve böylece o olağanüstü Japon trajedyasının yalnızca adını öğrenmiş olmakla kaldım. Kör İmparator. Aradan zaman geçti. Bizler Almanya'dan getirdiğim bu adım pek yakışacağı başka bir trajedya gördük. Kan ve gözyaşlarıyla dolu uğursuz bir trajedya ama Japonya ile ilgisi olmayan bir trajedya. Kitabın sonu. 13 Mart 1999.